بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان وهدانا للإسلام، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الله رسولünün çocuklarla ilgili hatıralarını ve onlardan alınan ibretlerin günümüze yansımalarını paylaşıyor. Bunun üzerine duygu ve düşüncelerimizi söylüyorduk. Çocuklar gerçekten imtihan vesilesidir. Bu çerçevede söze başlarken Büreyde'nin anlattığı bir hatırayı paylaşıyoruz. Büreyde der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize konuşma yapıyordu. Hasan ile Hüseyin çıka geldi. Üzerlerinde kırmızı uzun elbiseler vardı. Yürüyorlar, yürürken ayakları takılıyor, sendeliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşma yaptığı minberden indi. Her ikisini de kucakladı ve getirip minberde önüne koydu. Sonra mallarınız ve çocuklarınız imtihan sebebidir buyuran Rabbimiz ne doğru buyurdu. Bu iki çocuğun yürüyüşünü ve sendeleyişlerini gördüm. Sabredemedim. Sözümü kestim ve onları kaldırıp getirdim buyurdu. Şimdi bu hatırayı yad ettikten sonra o an yaşananları yeniden zihnimizde canlandıralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberde sahabilere konuşma yaparken küçük Hasan ile Hüseyin üzerlerinde kırmızı uzun elbiselerle mescide geliyorlar. Henüz dengelerini tam kuramıyor, uzun elbiseleri de yürümelerini zorlaştırdığı için zaman zaman sendeliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşma yaparken onların bu halini görüyor. Sevgiyle kanı kaynıyor ve minberden inerek onları kucaklıyor. Kucağında onları minbere çıkarıyor ve önüne oturtuyor. Onları görünce dayanamadığını da sahabelere söyleyerek yavrulara karşı hissettiği duyguları onlarla paylaşıyor, sonra da konuşmasına devam ediyor. Allah Resulü'nün yaptığı bu konuşma daha sonraki yıllarda bütünüyle hatırlanıyor mu bilemiyoruz. Ancak bu hadise unutulmuyor. Ayrıca Allah Resulü'nün müminlere "İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne ve Allahu indehu ecrun azîm." Şüphesiz sahip olduğunuz mallar ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Allah katındaki ecir ise çok daha büyüktür ilahi ikazını da hatırlatıyor. Ayet-i Kerime'nin mana inceliğine de dikkat ediniz. Sahip olunan malların ve çocukların çok ciddi bir imtihan vesilesi olduklarını vurguladıktan sonra Allah katındaki ecrin bütün dünya menfaatlerinden daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. Bir nevi çocuklara ve dünya malına sevgi ve düşkünlüğün varlığı vurgulandıktan sonra hiçbir sevgi ve düşkünlüğün Allah'ın huzuruna çıkılarak muhasebe görüleceği gerçeğini unutturmaması, göz ardı ettirmemesi isteniyor. Çünkü o muhasebenin neticesi ebedi saadetle bağlantılıdır. Elbette ebedi azap ve dehşet ile de. Dünya malı bir nimettir. Çocuklar da çok farklı bir nimettir. Onlarla olan bağlarımız, onlarla ilgili duygularımız, onlara karşı hareketlerimiz nikmete yani azaba dönüşmemeli. Ebedi hayatta da nimet olmaya devam etmelidir. Evet, dünyada nimet olmalıdır. Ebedi hayatta da nimet olmalıdır. Bu dengenin, bu istikametin, bu istikrarın mutlaka kurulması gerekir. Allah katındaki ecri unutanın veya hesaba katmayanın sevgisi ve düşkünlüğü çok defa daha dünyadayken bitecek, acı ve eziyete dönüşecektir. Dünya malı imtihan vesilesidir. Nereden nasıl kazanıldığıyla, nasıl sarf edildiğiyle, şükrünün eda edilip edilmediğiyle. Çocuklar da imtihan vesilesidir. Nesebinin sıhhatiyle, dünyaya gelişinden itibaren nafakasının teminiyle, diğer ihtiyaçlarının giderilmesiyle, korunup gözetilmesiyle, gösterilmesi gereken ilgiyle, sevgiyle, edep, terbiye ve eğitiminin hak yolda sarsılmadan ilerleyebilecek şekilde yapılıp yapılmamasıyla veya yapılması için gereken gayretin gösterilip gösterilmemesiyle, onların hatalarının doğrultulması için sarf edeceğimiz gayretlerle, bu hataların savunulup savunulmamasıyla, bizi doğrularımızdan koparıp koparmamasıyla, Allah'a olan vazifelerimiz konusunda bizi meşgul edip etmemesiyle, kibir, gurur ve kaynağımız olup olmamasıyla, ahireti unutturup unutturmamasıyla, onlara göstereceğimiz sevginin sadece dünya menfaatleriyle bağlı olup olmamasıyla. Siz bu sorulara, bu vurgulara başkalarını da elbette ekleyebilirsiniz. Kısaca onlar da dünya malı da gerçekten küçük büyük bir dizi imtihan meselesidir. Çocukların imtihanı şüphesiz daha büyük ve çeşnilidir. Ancak çocuklardan söz ederken söze elbette ki sevgi, ilgi ve dua ile başlamak herhalde en güzel olandır. İlgi ve sevgi her insanın hoşuna gider. Büyüklerin bile ilgi ve sevgiye ihtiyacı vardır. İlgi ve sevgi hemen her insan üzerinde müsbet tesir bırakır. Onun duygu ve davranışlarında olumlu yönde değişikliklere sebep olacağı inkar edilemez bir gerçektir. Çocukların sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçları ise şüphesiz daha fazladır. Bu onların şahsiyetlerine, düşünüş şekillerine, zekalarının ve güven duygularının gelişmesine, bedeni ve ruhi sağlıklarına tesir eder. Dikkat edilirse insanı en güzel fıtrat üzerine yaratan Rabbimiz, çocuğu da sevgiye, şefkate, yakınlık göstermeye, dikkatleri üzerine çekmeye uygun yaratmıştır. Davranışları bunu söyler. Gülücükleri bunu söyler. Üzüntüsü bunu söyler. Yaklaşımları bunu söyler. Hareketleri bunu söyler. Hatta vücudunun yapısı bunu söyler. Esasen her canlı yavrusu kendi çerçevesinde sevimlidir. Safiyane, enerji dolu ve sevimli hareketleri ve davranış şekilleriyle hemen göze ve gönüllere hitap ederler. Bir kuzunun, bir tayın, bir kedi yavrusunun davranışlarını göz önüne getiriniz. Onların davranışları büyüklerinin davranışlarından ne kadar farklıdır ve dikkat çekicidir. İçten gelen bir ses sanki size yakala ve sev der. İnsan yavrusunun sevimliliği ise diğerlerinden çok daha farklıdır. Küçücük parmaklarını oynatışı, yumuk ellerini uzatışı, gülünce gözlerinin içinin de çocuklu bir saflık ve samimiyetle gülüşü, yanakları, cilt tazeliği, koşuşturuşu, seslenişi, üzülünce veya ağlamaklı olunca dudaklarını büzüşü veya daha nice davranışları ne kadar sevimli, sevgi ve şefkat uyandırıcıdır. Kalbi katılaşmamış, selim fıtratlı birisi elbette ki onun davranışları karşısında kayıtsız kalamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklara karşı sevgisi, yakınlığı, şefkatli muamelesi hayran olunacak boyutlardadır. Son derece tabii, tekellüfsüz, tevazu ve içtenlik doludur. Efendimizden bize ulaşan hatıraların bir kısmını yad etmek elbette bu konuda da bize bilgi verecektir. Ayrıca bu hatıraların yad edilmesinde, dilden dile, gönülden gönüle aktarılarak yaşatılmasında ve örnek alınmasında büyük faydalar vardır. Daha önce yeni dünyaya gelen bebeklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kucağına verildiği, Resulullah'ın onları kucakladığı, tahnikte bulunduğu ve onlara dua ettiği ile ilgili hadisler nakledilmişti. Yine Ayşe validemizden gelen ve genel mana ifade eden bir hadis-i şerifte, Resulullah'a çocuklar getirilir, o da bu çocuklar için dua ederdi denilir. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'de Davat, dualar bölümünde yer alır. Gelecek günlerde de çocuklarla ilgili asıl saadetten bizlere ulaşan ve çocuklara duyulan sevgiyle ve edilen dualarla ilgili hatıraları paylaşacağız. Şimdi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın ve Hasan ve Hüseyin için söylediğini naklediyoruz. Allah Resulü bu iki güzel insan için, iki güzel yavur için ne buyuruyor? Bunlar benim dünya reyhanlarım diyor. Abdullah radıyallahu anh bunları aktarırken Allah Resulü'nün kucakladığı, omuzunda taşıdığı, bağrına bastığı ve onlara benim dünya reyhanlarım dediği Hasan ve Hüseyin'e o günlerde reva görülen davranışlara nefretini ifade ediyor ve bunu vurgulamak için bu hadisi naklediyor. İnsan İslami ahlak güzelliğine erince ne kadar faziletli, insanlıktan ve İslami çerçeveden çıkınca ne kadar dehşetlidir. Bu da ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir gerçektir. Şimdi bir başka sevgi ifadesini paylaşıyoruz. Ya'la İbni Murrah radıyallahu anh, Allah Resulü ise birlikte bir yemek davetine katılmak için yola çıktıklarını anlatıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Sokakta oynayan Hüseyin ile karşılaştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında yer alan sahabilerin arasından öne çıktı. İki kolunu yana açmıştı. Çocuk oradan oraya kaçmaya başladı. Allah Resulü onu yakalayıncaya kadar kovalayıp güldürdü. Sonunda yakaladı. Kolunun birini çenesinin altından geçirerek diğerini ensesine attırarak kendisini kucaklattırdı. Onu öptü ve arkasından Hüseynun minni ve ene min Hüseyin. Ahabballahu men ahabbe Hüseynen. Hüseynun sıbtun minel asbat buyurdu. Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'den. Hüseyin'i seveni Allah da sevsin. Hüseyin torunlardan ne güzel bir torundur. Yaşanan bu hatıradaki tabiiliğe ve güzelliğe dikkat ediniz. Allah Resulü kucağını açmış, torununun peşinde koşuyor. Küçük Hüseyin sevgi dolu dakikaları çoğaltmak için gülücükler kopararak dedesinden kaçıyor. Sonunda yakalanmak ve sevilmek için kaçıyor. Çevrelerinde yer alan sahabilerin önünde dede torunu kucaklaşıyor. Ve Allah Resulü'nün dilinden sevgi ve dua dökülüyor. Bu güzelliğin kendisi elbette ki bize çok şeyler anlatıyor. Şimdi zikredeceğimiz hadis-i şerif ise birçok kişi tarafından bilinen ve dillerde dolaşan bir hadistir. Bu hadiste hem Resulullah'ın çocuklara olan sevgisi hem de cahiliyeden gelen anlayış karşılıklı sergilenmekte, bize İslam öncesinin anlayışı hakkında belli oranda fikir vermektedir. Sonraki günler için de yol göstermektedir. Yaşanan hadiseyi Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Temim kabilesinden Akra İbni Habis Resulullah'ın yanında otururken Efendimiz Hasan'ı öptü. Akra, benim 10 çocuğum var. Ben onlardan hiçbirini öpmedim dedi. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce ona baktı. Sonra merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Buna benzer bir rivayet de Ayşe validemizden gelir. O da şöyle anlatır. Bir Arabi Resulullah'ın yanına gelmişti. Siz çocukları öpüyorsunuz, biz ise onları öpmeyiz dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kalbinden rahmeti sökmüş almışsa ben senin için ne yapabilirim ki buyurdu. Bu hadislerin her ikisi de sahihtir ve yaklaşık aynı manayı ifade etmektedir. Ancak bunlar aynı hadisenin farklı anlatış şekilleri mi yoksa iki ayrı hadise midir? Bunun üzerinde düşünülmelidir. Bununla ilgili akla gelen düşünceler, bu hadislerdeki ifadeler dikkatli değerlendirildiğinde, yaşananların iki ayrı hadisece geçmiş olması daha uygun görülmektedir. Çünkü aynı şeyi ifade etseler de, hem şahısların söylediği sözler, hem de Resulullah'ın onlara verdiği cevaptaki farklılık bunu göstermektedir. Hadislerde yer alan Akra ile Arabi'nin tavrı ve sözleri ise yaygın olan örfün bir ifadesidir. Asıl dikkat etmemiz gereken nokta da budur. Üstelik dile getirdikleri duygular, bu insanların kendi öz sözleriyle ilgili duygulardır. Ve bu öz sözleri öz çocuklarıyla ilgilidir. Onların tavrına, o güne kadar nasıl bir anlayış ve terbiye ile beslendiklerine dikkat ediniz. Sonra Allah Resulü'nün sevgisini nasıl ifade ettiğine. Herkesin yanında çocukları kucaklayıp öpmekten çekinmediğine, iyi bakınız ve üzerinde de iyi düşününüz. Aynı yakınlığı ve sevgiyi bütün çocuklara gösterdiği de yine bilinen bir gerçektir. Bunu ifade eden hadisleri ileriki günlerde inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisinde çocuklara şefkati, büyüklere hürmeti şu sözlerle ifade eder. Leyse minne men lem yerham sagirana ve yuvakkir kebirana ve ye'mur bil ma'rufi ve yenhanil münker. Küçüklerimize şefkat ve rahmet duymayan, büyüklerimize hürmet göstermeyen, hakkı, iyiliği, doğruyu yaymak, kötülükleri yok etmek için gayret göstermeyen bizden değildir. Görüldüğü gibi bu hadisede birçok açıdan değerlendirilmesi gereken hadiselerdendir. Konumuzla ilgili olarak küçüklerimize şefkat duyulmasının ve merhametle muamele edilmesinin İslam ahlakının bir parçası olduğunu vurgulayışı da kesin ve nettir. Hadisin Sünen-i Tirmizi'de yer alan bir başka rivayetinde küçüklerimize şefkat ve rahmet duymayan, büyüklerimizin izzet ve şerefini bilmeyen bizden değildir buyurulur. Sünen-i Ebi Davud'da yer alan rivayette ise biraz daha değişiklikle büyüklerimizin hakkını, kadrini, kıymetini bilmeyen lafzı yer alır. Her bir ifade farkında bizlere hitap eden bir başka incelik vardır. Küçüklere şefkat ve merhamet duygusu gibi büyüklerin büyüklüğünü, küçükler üzerindeki hakkını bilmek, takdir etmek ve onlara hürmet göstermek de İslami ahlakın bir gereği olduğunda şüphe yoktur. Böylece küçükler emniyet duygusu içinde ve huzurlu yetişip filizlenirken, büyükler de kendilerine düşeni yapmanın huzurunu duyacaklar ve karşılığını dünyada hürmet görerek ihtiyaç halinde yardımlarına koşularak alacaklardır. Ebedi hayatta ise yaptıkları sebebiyle çok daha fazla sevinecekler, daha da yapmış olmanın hasretini, isteğini, arzusunu derinden hissedeceklerdir. Kureyşli kadınlar çocuklara karşı duydukları şefkat sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından övülmüştür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu hadiste Allah Resulü şöyle buyurur. Kureyşli kadınlar, deveye binen kadınlar arasında en hayırlılarıdır. Küçük çocuklara şefkat duyar, kendi rahatını onları yetiştirmek için feda eder, kocasının kendisine teslim ettiği eşyayı da en iyi gözetip koruyanlardandır. Yeni dünyaya gelen yavruların getirilip Allah Resulü'nün kucağına konduğunu ve Resulullah'ın onlara tahnikte bulunduğunu, isimler dindiğini ve dua ettiğini söylediğimiz gibi aktarmıştık. Saadet aslında buna yakın, daha birçok yaşanmış güzel hadisenin haberi bize sahih kaynaklarla ulaşıyor. Şimdi bunlardan bir hatırayı daha paylaşıyoruz. Sehl radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Üseyd'in yeni dünyaya gelen oğlu Allah Resulü'ne getirildi. Allah Resulü çocuğu kucaklayarak dizine oturttu. Ebu Üseyd de orada oturuyordu. Allah Resulü o sırada meşguldü. Ebu Üseyd Allah Resulü'nün meşguliyetini gördüğü için oğlunun götürülmesini istedi. Çocuk Allah Resulü'nün dizinden alınıp götürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşguliyetini bitirip kendisine geldiğinde çocuk nerede diye sordu. Ebu Üseyd, ya Resulallah biz onu alıp götürdük diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adı neydi buyurdu. Ebu Üseyd filan diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık o değil dedi. Adı Münzir olsun buyurdu ve mündirin adını o gün Allah Resulü koydu. Şimdi Üsame'den bir hatıra dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni alır ve dizine oturturdu. Hasan'ı da alır, onu da diğer dizine oturtur, sonra da göğsüne bastırır ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben onlara merhamet duyguları besliyorum. Sen de onların üzerinden rahmetini eksik etme. Bir başka rivayette Allah Resulü, Allah'ım, ben onları seviyorum. Sen de sev diye dua ederdi. Burada işaret edilmesine fayda gördüğümüz birkaç nokta var. Üsame radıyallahu anh Hazreti Hasan'dan yaşça büyüktür. Acaba bu dize oturtma farklı zamanlarda oldu da Üsame farklı zamanlarda gerçekleşen iki hadiseyi ve duayı birleştirerek mi nakletti? Yani kendisi Resulullah'ın dizine oturmuş, böyle bir sevgi ifadesinin ve duanın muhatabı olmuştu. Sonra aynı sevgi ifadesinin ve duanın muhatabı Allah Resulü'nün torunu Hasan da mı oldu? Üsame de yaşanmış bu iki hadiseyi üzerine vurgu için zihnen birleştirerek mi anlattı? Bunların cevabını net olarak bilemiyoruz. Ancak hadislerin zahiri manasına göre bu dize oturtma aynı anda olmuştur. Bu da mümkündür. Üsame radıyallahu anh Hasan'dan yaklaşık 11 yaş büyüktür. O Resulullah'ın küçükten beri sevdiği, yakınlık gösterdiği çocuklardan birisidir. Babası Zeyd'in ve annesi Ümmü Eymen'in Resulullah'ın hizmetinde bulunmaları sebebiyle daima hane-i saadetteydi. Resulullah'ın torunları olunca ve onları sevmeye başlayınca Üsame'yi de ihmal etmeyip 11-12 yaşlarında iken onu da torunuyla birlikte kucaklaması ve karşılıklı dizine oturtmuş olması hem mümkündür hem de ibret vericidir. Onlara olan sevgisini dile getirmesi ve onlar için dua etmesi ayrı bir güzellik taşır. Tahmin edinebileceği gibi bu yaşlardaki bir çocuğun uzun süre dizde taşınması zordur. Ancak kısa süreli de olsa kucaklanabilir ve sevilir. Bu sevgi ifadesi de Üsame'de olduğu gibi zihinde daha canlı olarak kalır, hatırlanır ve sonraki nesillere aktarılır. Ayrıca bu yaşlardaki çocuklar genellikle ne büyüklerden ne de küçüklerden sayılırlar ve sevgiye olan ihtiyaçları çok defa unutulur. Bazen kendileri büyüklük taslasalar bile sevgiye olan ihtiyaçlarını gözlerinizin önüne içine bakarak veya beklenmedik hareketler yaparak belli ederler. Onlara gösterilen sevgi hem gönüllerini hoş eder hem de kolay kolay unutulmayan hatıralar arasında yer alır. İkinci işaret edilmesi gereken nokta ise üzerinde çok daha fazla düşünülmesi gereken bir noktadır. Resulullah'ın, kainatın efendisinin, iki cihan güneşinin, beşeriyetin en hayırlısı ve en asilinin torunu ile, kölelikten gelen Zeyd ile, carilikten gelen Ümmü Eymen'in çocuğu Üsame'nin aynı kucakta karşılıklı dizlerde oturması, sevilip bağıra basılması ve aynı cümle içinde sevginin ve duanın muhatabı olmasıdır. Bu iman nurunun ve kardeşliğinin insanları nereden nereye getirdiğinin, ne derece yüce duygularla şuurlandırdığının en güzel örneklerinden biridir. Daha düne kadar böyle bir şeyin düşünülmesi bile mümkün değil iken, yaşanır hale gelmesi ve gönüllerde yer etmesi gerçekten büyük bir yükseliştir. Resulullah'ın Üsame'ye, babası Zeyd'e ve annesi Ümmü Eymen'e gösterdiği yakınlık ve sevginin gelip geçici olmadığı da bilinen bir gerçektir. Onlar Allah Resulü'nün en çok sevdiği sahabeler arasında yer alırlar. Bu noktada Üsame'nin babası Zeyd ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasında nübüvvetten önce yaşananlar, Resulullah'ın çocuklara içtimai açıdan durumu zayıf olanlara nasıl bir tavır takındığı, onun tavrı hakkında bize bilgiler verecektir. Zeyd radıyallahu anh, çocuk çağlarındayken annesi Sa'da ile birlikte annesinin kabilesini ziyarete gitmişti. Bu ziyaret sırasında kabile baskına uğramış, Zeyd de esirler arasında yer almış, elden ele dolaşarak Mekke esir pazarına kadar getirilmiş ve satışa sunulmuştu. Hakim İbni Hizam tarafından halası olan Hazreti Hatice'ye hizmet eder diye 400 dirheme satın alınmıştı. Hatice validemiz Allah Resulü ile evlenince bu zeki ve cana yakın çocuğu Efendimiz'e hediye etmişti. Onun hizmetinde bulunmasını arzu ediyordu. Zeyd radıyallahu anh bu sırada kaynaklarımızın zikrettiğine göre 8 yaşlarında bir çocuktu. Babası Harise İbni Şurahil ise kendisini de izini de kaybettiği oğlu için son derece üzüntülü ve hasret doluydu. Hasret her geçen gün artıyor, sahralar aşarak onu arıyor, hayatta mı ölü mü bilemese de ümidini kesmiyor, aramaya devam ediyordu. Henüz ulaşamadığı yerlere de ümit ve hasret dolu şiirlere ulaşıyordu. Zikredeceğimiz birkaç mısra babasının duyguları ve Zeyd'e düşkünlüğü hakkında bize zannediyorum ki bilgi sunacaktır. Zeyd için çok gözyaşı döktüm. Ne yaptı, ne etti bilemiyorum. Hala yaşıyor mu? Ümit var mı? Yoksa ecel gelip kapısını çaldı mı? Her doğuşunda güneş bana onu hatırlatır. Her batışında hatıralar yeniden canlanır. Esen rüzgarlar hep onun yadını tazeler. Uzayıp giden hüznüm sanki korkuma eşlik eder. Bunlar Arapça lisanından dilimize aktarabileceğimiz, manayla aktarabildiğimiz mısralar. Şiir bundan daha uzun. Bu mısraların devamında onu bıkmadan arayacağını, develer sahralar aşmaktan bıksa yorulsa bile kendisinin bıkmayacağını, şayet Zeyd'ini bulamadan ecel gelip kapısını çalarsa, oğulları ve yakınları Kays, Amr, Yezid ve Cebel'e onu aramalar için vasiyette bulunacağını söyler. Babası Zeyd'i bulamamış olsa da şiirleri Zeyd'e kadar ulaşmış, onu babasından önce bulmuştur. Kendi kabilesinden Mekke'ye gelenler olduğunu duyan Zeyd radıyallahu anh, onların yanlarına varmış, kendisini tanıtmış, babasının içini rahat ettirmek için onun mısralarına yine mısralarla karşılık vermiştir. Yine tercüme edilebildiği kadarıyla bunları sizlere naklediyoruz. Ailemi özlüyor. Özlemi derinden hissediyorum. Ancak sizden uzak da olsa mukaddes diyarda yaşıyorum. Vazgeçin sizi yorgun düşüren bu arayıştan. Vazgeçin sahralarda develer yormaktan. Allah'a hamdolsun ki en hayırlı ailenin yanında nimet içindeyim. Kerem ve yüce hasretlere dolu bir hanedeyim. Kafilenin beldelerine ulaşmasıyla Zeyd'in Mekke'de olduğu haberi de babasına ve yakınlarına ulaştı. Dalga dalga yayıldı. Son derece sevinmişlerdi. Onunla ilgili bilgiler, söylediği mısralar da ulaştı. Bu mısraların içinde babasına, annesine ve yakınlarına söylemek istediği başka şeyler de vardı. Ancak sevinç dalgaları onları hep örttü. Zeyd yaşıyordu, Zeyd hayattaydı, Zeyd Mekke'deydi. Şimdi babası Harise ile amcası Ka'b artık Mekke'ye varmak için sahralar aşıyorlardı. Yanlarına Zeyd'i esaretten kurtarmaya fazlasıyla yetecek kadar fidye almışlardı. Artık hasret bitecek, yavrularına kavuşacaklardı. Kim bilir ne kadar büyümüş, ne kadar değişmişti. Kim bilir aradan geçen yıllarda başına neler neler gelmişti. Onunla ilgili gelen haberler son görüşenlerin haberiydi. Onlar güzel şeyler söylüyorlardı. Ayrılıktan buluşma anına kadar yaşadıkları acaba Zeyd'in hep güzel şeyler miydi? O bulunmuştu ya. Develer onun için son defa sahralar aşıyorlar, son defa sahralarda yoruluyorlardı. Mekke'ye ulaştılar. Varır varmaz da Efendimiz'i sordular. Kendilerine Mescid-i Haram'da olduğu söylendi. Yanına vardılar. Ey Muttalib'in torunu! Kavminin efendisinin torunu, siz Allah'ın mukaddes diyarının sakinlerisiniz. Beytullah'ın komşususunuz. Siz kölelik bağının çözücüsü, esirlerin doyurucususunuz diye söze başladılar. Ve sonra, şu anda yanında kölen olan oğlumuz için geldik. Bize iyilik et. Fidyesi için ihsanını esirgeme. İyiliğine iyilik kat dediler. Efendimiz kimi kastediyorsunuz diye sordu. Zeyd ibni Harise dediler. Efendimiz keşke başkası olsaydı buyurdu. Kelimelerinde üzüntüsü saklıydı. Sonra Zeyd'in babası ile amcasına hoşlarına gidecek bir teklifte bulundu. Zeyd'i çağırın. Ona durumu bildirin ve kendi tercihini kendisinin yapması için onu serbest bırakın. Eğer sizi seçerse o sizindir. Karşılığında fidye de istemiyorum. Şayet beni seçerse biriniz ki ben, beni seçen birini ne fidyeye ne de başkasına değişirim. Zeyd'in babası ve amcası bu teklife son derece sevinmişlerdi. Zeyd'in kendilerini seçeceğinden emindiler. Aksi olamazdı. Düşünülemezdi bile. Sen bize bir kat daha iyilik ettin dediler. Zeyd çağrıldı. Efendimiz gelenleri göstererek Zeyd'e sordu. Bunları tanıyor musun? Zeyd tanımıştı. Bu babam, bu da amcam dedi. Zeyd'e durum anlatıldı. Seçme hakkının olduğu söylendi ve dilediğini seç denildi. Zeyd tereddüt etmeden Efendimiz'i seçti ve ben hiç kimseyi sana tercih etmem. Sen benim hem babamın hem de amcamın yerini tutan birisisin dedi. Zeyd'in babası ve amcası oğullarının bu sözleriyle şaşkına dönmüşlerdi. Beklenilmedik, düşünülmedik bir tavırdı. Birden sanki patladılar. Yazıklar olsun Zeyd. Köleliği hürriyete, esareti babana, amcana ve ailene tercih mi ediyorsun? Zeyd kararlıydı. Evet diyordu. Ben bu insanda öyle şeyler gördüm ki hiç kimseyi ona tercih etmem. Zeyd'in bu tercihi ve sözleri Efendimiz'i son derece duygulandırmıştı. Onu aldı ve Hacer-ül Esved'in yanına getirdi. Ve Kabe'nin çevresinde bulunan insanlara seslendi. Ey burada bulunan insanlar! Şahit olun. Zeyd artık benim oğlumdur. O benim mirasçım, ben de onun. Bu sözler onu evlat edindiğinin ifadesiydi. Arap Yarımadası'nda böyle bir adet vardı. Bir kimse evlat ilan edilirse o andan itibaren kendisini evlat edinen kişinin oğlu olarak anılır, karşılıklı gerçek baba oğul gibi birbirlerine mirasçı olurlardı. Efendimizin bu davranışı Zeyd'in baba ve amcasının içini de rahat ettirmişti. Allah Resulü'nün oğullarına duyduğu yakınlığa ve sevgiye şahit olmuşlar, sıradan bir köle ve hizmetçi gibi muamele görmediğini, Zeyd'in niçin bu ana kadar bu şekilde onu sevdiğini biraz da olsa daha iyi anlamışlardı. İçleri rahat olarak diyarlarına döndüler. Gün geldi, Muhammed Mustafa son risalet göreviyle şereflendirildi ve Zeyd ona ilk inanan, iman nuruna ilk gönül bağlayanlardan oldu. Ahzab suresinde yer alan, onları babalarına nispet ederek çağırın, bu Allah katında daha doğru ve daha adil olandır emri nazil oluncaya kadar da Zeyd İbni Muhammed, yani Muhammed'in oğlu Zeyd olarak anıldı. Ayet-i kerime çocukların babalarından başkalarına nispet edilmesinin doğru olmadığını bildiriyor. Babalarının adıyla anılmamaları, babalarının adıyla anılmalarını emrediyordu. Bu ayeti kerimeden sonra yeniden Zeyd İbni Harise diye çağrılmaya başladı. Çünkü artık babalarından başkasıyla anılmamalıydılar. Hem Sahih-i Buhari'de hem de Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadiste Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, biz Resulullah'ın azatlısı Zeyd İbni Harise'yi onları babalarına nispet ederek çağırın, bu Allah katında daha doğru ve daha adil olandır emri nazil oluncaya kadar Zeyd İbni Muhammed diye çağırırdık der. Aynı rivayet Kuteybe İbni Said'den de nakledilir. Bir çocuğun yıllar yılı hasretini çektiği, kendisini son derece seven, bıkmadan ve yorulmadan arayan ve sonunda ulaşmayı başaran babasına, kendisini bekleyen annesine, yakınlarına, kardeşlerine, çocukluk çağında tanıdıklarına, çocukluğunun ilk çağlarını yaşadığı topraklara duyduğu özlemin derecesinin anlaşılabileceğini zannediyoruz. O bütün bu özlem ve hasrete aradaki kan ve vatan bağına rağmen Allah Resulü'nü seçiyor ve yanında kalıyordu. Bu birkaç günlüğüne kalmak veya bir süre yanında bulunmak için verilmiş bir karar değildi. Bu hayatın geri kalanının bütünü için verilmiş olan bir karardı ve bu açıdan son derece önemli ve ibret vericiydi. İki belde arasındaki mesafe de basit bir mesafe değildi. O günün şartları içinde bir aylık bir yürüyüşten daha fazla ve koskoca bir çölün geçilmesini gerektiren bir mesafeydi. Eğer yakın olsaydı ara sıra giderim veya onlar gelir, ben de ailemi görür hasret gideririm duygusu taşıyabilirdi. Verdiği karar bundan da öte bir karardı. Ayrıca Muhammed Mustafa'ya henüz nübüvvet görevi verilmemişti. Eğer verilmiş olsaydı tercih sebebi nübüvvet olabilirdi. Bütün bunlar düşünüldüğünde Allah Resulü'nün o günlerde hizmetçisi ve kölesi olan küçük Zeyd'e nasıl davrandığını, onu nasıl kendisine bağladığını, Zeyd'in onda nasıl bir ahlak yüceliği gördüğünü, kimsede bulunmayacak derecede güzel hasletlerle donanmışlığına şahit olduğunu daha kolay anlayabiliriz. Nice davranış vardır ki insana kelimelerden çok şey anlatır. Küçük Zeyd'in verdiği bu kararda bize çok şey anlatmalıdır. Aynı zamanda onun bu kararı kendisinin dünya durdukça unutulmayacak insanlar arasında yer almasına vesile olmuştur. Aksine seseydi belki de biz onu hiç tanımayacaktık. Zeyd hanıma vefakar Ümmü Eymen ve yavruları Üsame Allah Resulü'nün en çok yakınlık gösterdiği insanlar arasındaydılar ve hep öyle oldular. Şimdi dualar. Dua, her şeye kadir olan Rabbimizden ihtiyacımızı talep ediş, muhtaçlığın gidermesini niyazdır. Rahman'ın yüceliğini, kudretini, yaratıcılığını, lütufkarlığını, çalınacak asıl kapının onun kapısı olduğunu gönülden idrak ediş, onun lütuf ve ihsanını ümit ediştir. Allah Resulü'nün dilinden dökülen dualar ise duaların en güzellerinden, Rabbi katında en makbul olanlarındandır. Şimdi onun çocuklar için yaptığı duaları ve bu konuda dile getiren hatıraları paylaşıyoruz. Daha önce Allah Resulü'nün Hasan ve Hüseyin için bunlar benim dünya reyhanlarım buyurarak sevgisini açığa vurduğunu zikretmiştik. Onlarla ilgili birkaç hatırayı Bera İbni Azib naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin'i görünce şöyle dua etti. Allah'ım ben onları seviyorum, sen de sev. Üsame ve Hasan'la ilgili olarak nakledilen hadiste de Allah Resulü'nün onlara bu şekilde dua ettiği zikredilmişti. Bu hadislerden ve aktaracağımız diğer örneklerden de anlaşılacağı üzere Allah Resulü'nün bu duayı çocuklar için sıkça yaptığı ve böyle dua etmekten hoşlandığı hissediliyor. Allah'ım ben onları seviyorum, sen de sev. Bu dua az kelimelerle çok şey anlatan bir duadır. Bir insanı onu yaratan ve sayısız nimetler bahşeden, yarın huzuruna varılacak ve muhasebe edecek olan Rabbi severse, onu Resulü severse bundan öte daha ne olabilir ki? Şüphesiz bu insanın dünya hayatı da bu sevgiye layık olacak şekilde geçecek, dünya hayatı bitince de ebedi saadete erecektir. Dolayısıyla birkaç kelimelik dua hem dünya hem de ebedi hayatı içine alan bir duadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü'nün böyle bir duayı Hasan için yaptığını nakleder ve duadan önce şahit olduklarını şöyle anlatır. Gündüzün bir saatinde Resulullah'ın peşinden dışarı çıktım. Arkasında yürüyordum. O da sessiz, ben de sessizdim. Birbirimizle konuşmadan ilerliyorduk. Beni Kaynuka pazarına kadar böyle geldik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan ayrılarak Hazreti Fatıma'nın evine geldi. Ufaklık orada mı? Ufaklık orada mı diye seslendi. Hasan'ı kastediyordu. Kanaatimiz o ki annesi onu yıkıyor, boynuna kokulu çiçeklerden gerdanlık takıyordu. Çok geçmedi, Hasan gerdanlıkla koşarak geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, o da Resulullah'a sarıldı. Allah Resulü onun için, Allah'ım ben onu seviyorum, sen de sev, onu seveni de sev diye dua etti. Bu hadis-i şerif hem sahih-i Buhari'de hem de sahih-i Müslim'de yer alan, yani müttefak aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Fatıma ile Hazreti Ali'nin evleri Allah Resulü'nün odalarının hemen yanında, Ayşe validemize ait olan odanın kuzey tarafındadır. Ayşe validemize ait oda ile evlerinin arasına çok küçük, bir kişinin ancak yan dönerek girebileceği bir sokağın bulunduğunu biliyoruz. Buhari'nin naklettiği rivayette Peygamber Efendimiz'in gelerek Fatıma'nın evinin önündeki boşluğa oturduğu ve torununa buradan seslendiği zikredilir. Şimdi Ebu Hureyre'nin şahit olduğu bu hoş manzarayı boşlukları doldurarak yeniden düşünüyoruz. Allah Resulü gündüzün bir saatinde torununu özlüyor. Onu sevmek istiyor. Pazar yerinde yön değiştiriyor. Kızının evinin önüne geliyor ve torununu yanına çağırıyor. Fatıma radıyallahu anha onu hazırlayarak sevmesi için dedesinin yanına yolluyor. Bu Efendimizin hem torununa hem de kızına sevgisidir. Çünkü onun içten gelerek dışarıya aksettirdiği bu sevgi her ikisini de sevindirecektir. Hangi anne çocuğunun kendi babası tarafından bağrına basıp sevilmesini istemez ki? Ayrıca hadisteki kelimelere dikkat edildiğinde Resulullah'ın üslubunda bir parça mizah olduğu da görülecektir. Bizim burada ufaklık diye tercüme ettiğimiz lukka kelimesi yaklaşık dilimizdeki yaramaz veya apacan deyimlerine benzeyen bir kelimedir. Apacan ve yaramaz kelimeleri dilimizde nasıl daha çok çocuklar için ve onlara takılmak arzusuyla kullanılıyorsa, onların enerjilerini hatırlıyorsa, o da daha çok çocuklar için ve onlara takılmak niyetiyle onların hareketliliğini, canlılığını ifade için kullanılır. Nitekim Efendimizin çocuklara çok güzel üsluplarla takıldığını, onlarla latifeleştiğini gösteren başka rivayetler de vardır. Ve onlardan örnekler yine zikredilecektir. Küçük Hasan'ın kollarını açarak Allah Resulüne koşuşunu, onun kollarını açarak torununun boynuna sarılışını bekleyişini düşünür. Sonra da kucaklaşmayı, bütün bunların tabiiliğini ve güzelliğini. Bunun üzerine çok söz söylemeye hacet yok. Allah Resulü bizim üsve-i hasenemizdir. Onun bize üsve-i hasene olması da Rabbimizin üzerimizdeki en büyük lütfudur. Bu gerçek asla akıldan çıkarılmamalıdır. Hazreti Hasan için aynı duanın yapıldığını bir de Bera İbni Azib naklediyor. Ancak o rivayetine bir farklılık zikrediyor. Bera'yı dinliyoruz. Resulullah'ı gördüm. Omuzunda Hasan İbni Ali'yi taşıyordu. Ve şöyle dua ediyordu. Allah'ım ben onu seviyorum, sen de sev. Allah Resulü torununu omuzunda taşıyor. Tekellüften, kibirden, bugünün ifadesiyle bürokratik zihniyetten uzak torunu omuzunda yürüyor ve onun için Rabbine dua ediyor. Ukbe İbni Haris, Allah Resulü'nün sadık dostu, yolunun yolcusu Ebu Bekir'den bir hatıra naklediyor. Ebu Bekir'i gördüm. Hasan'ı kucaklamış, babam sana feda olsun, Resulullah'a benziyor, Ali'ye benzemiyor diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh da onun bu sözlerine gülüyordu. Evet, Hasan radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyenlerden biriydi. Hatta Enes'in ifadesiyle en çok benzeyendi. Ebu Bekir de ahlak olarak en çok benzeyenlerdendi. Ve birçok alanda olduğu gibi çocuk sevgisinde de onun yolunun yolcusuydu. Resulullah'ın çocuklar için yaptığı dualardan bir demet sunmak gerekirse bu duaların içinde şüphesiz Enes'e, Abdullah İbni Abbas'a yaptığı dualar mutlaka yer almalıdır. Onlar için yapılan dualar demetine başka dua çiçekleri de elbette yerleşmelidir. Enes anlatıyor. Annesi Ümmü Süleym Allah Resulüne, ya Resulallah, bu hizmetkarın Enes, onun için dua et dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım onun malını ve çocuğunu çoğalt, bereketlendir. Ona bahşettiklerin onun için bereketli kıl diye dua etti. Enes sonraki yıllarda, vallahi malım çok. Bugün itibariyle çocuklarım ve çocuklarımın çocukları da 100 civarına ulaşmaktadır der. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de Fadailu Sahabe bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Enes'ten kendisinden nakledilen bu rivayetleri teyit eden bir başka rivayet daha gelir. Müslim'in naklettiği bu rivayette şöyle der. Resulullah benim için 3 duada bulundu. Bunlardan ikisinin gerçekleştiğini dünyada iken gördüm. Üçüncüsünü ahirette göreceğimi ümit ediyorum. Yine bu rivayette Müslim'de Fedailu Sahabe'de yer alan bir başka rivayettir. İbni Hacer el-Askalani bu dualardan birincisinin malının çoğalması, ikincisinin de çocukların çoğalması olduğunu, üçüncüsünün ise cennete giriş olduğunu kaydeder. Enes'in bunlar için ikisinin gerçekleştiğini dünya hayatında gördüm, üçüncüsünü ahirette göreceğimi ümit ediyorum dediğini de bir nevi delil olarak nakleder. Yine Enes'in hayatıyla ilgili bilgi verirken İbni Hacer'in kaydettiğine göre çocuklarının ve torunlarının sayısı 125'i aşmış, arazileri yılda 2 ürün vermeye başlamıştır. Enes'in kaç yıl yaşadığı konusunda ise farklı kanaatler vardır. Verilen rakamlar 99 yıl ile 110 yıl arasında değiştirmektedir. Basra şehrinde Allah Resulü'nü gören insanların hayatta kalan en son ferdi olarak hayata gözlerini yummuştur. Bir başka dua rivayetini paylaşıyoruz. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari anlatıyor. Benim bir oğlum dünyaya gelmişti. Allah Resulü ona bereket için dua etti ve onu İbrahim diye isimlendirdi. Ebu Musa'nın bu hatırayı nasıl sakladığını, nasıl bir duyguyla yad ettiğini, Allah Resulü'nün isimlendirdiği küçük yavru İbrahim için bu hatıranın büyüdüğünde nasıl bir iftihar vesilesi olacağını düşününüz. Hatta onun çocukları ve torunları üzerinde tesiri, benim babamın veya dedemin ismini Resulullah koymuş, onu kucağına almış, ona dua etmiş diyeceklerini de unutmayınız. Sevgi ve yakın ili gönlünde çiçekler açtırır. Ne çiçekler açtırır, zihinde ne tasavvurlar canlandırır, bunu da düşününüz. Bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün noktalıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinize olsun, yuvalarınız saadetle dolsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.